Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
Eksenden merhabalar. 11 Ekim 2022 günlerden salı, bugün de dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gelişmeler, son sabotajlar Kuzey Akım hattına, sonra Rusya'da Kırım'la Rusya'yı birleştiren Kırım Köprüsü, Kerç Köprüsü de diye anılıyor. Asıl resmi adı Kırım Köprüsü'nün vurulması, bununla ilgili iddialar ve Rusya Federasyonu'nun bütün bu gerginliği Donbas'ın da ötesine taşıyacak tırmandırma adımları karşısında Ukrayna'nın diğer bölgelerini, enerji tesisleri, altyapı tesisleri, tren istasyonu, bakım onarım üsleri diye aktarıyorlar vurması. İkinci günde devam ediyor. Notları aktaracağım size. Tabii bunun yankıları da devam ediyor. Amerikalı muhaliflerin Gray Zone sitesi Kerç Köprüsü ile ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. Daha doğrusu iddia olmanın ötesinde İngiliz istihbaratının aslında Kırım Köprüsü'nü çok önceden havaya uçurmayı planladığı isimleriyle birlikte onları da arayarak da sormuşlar ve yalanlanmamış yazışmalar ellerine geçmiş. Tabii atışmalar var, Ukrayna'nın açıklaması var, Rusya tarafından açıklamalar var, nükleer savaş riskiyle ilgili açıklamalar var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya liderinin Astana'da görüşmesi çarşamba günü gerçekleşecek. Onun öncesinde Türkiye'nin krizin şu aşamasında arabuluculuğa soyunan bir tek Türkiye'de gözüküyor. Böyle bir girişim olacak mı, bir sonuç verir mi diye herkes tartışıyor. Bugün hem Ukrayna çatışmasında son günlerde yaşananlar hem de Türkiye'nin bu konuda gerçekten devreye girip giremeyeceği konusunu Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız programın ikinci yarısında. Size tabii bu krizin Belarus üzerinden Doğu Avrupa'daki Amerikancı yönetimlerle yayılma olasılığına dair riskler var. Bunların notlarını da aktaracağım. Tabii Avrupa'da özellikle enerji kriziyle ilgili yeni yeni notlar var. Bir de buna OPEC artının petrol arzını 2 milyon varil kısması karşısında Amerika'da oluşan tepkiler eklendi. Biden yönetiminin Suudi Arabistan'la ilişkileri gözden geçirmekten bahsettiği öne sürülüyor. Hakikaten dikkat çekici. Amerika'da kongrede artık savunmayalım Suudi Arabistan'ı diye tepkiler yükseliyordu. Aktaracağım onları da sizlere Avrupa'dan notlarla birlikte. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da bir takım dış politika ile ilgili açıklamaları var. Onlar içerisinde en dikkat çekici olanı tabii ki Suriye ile ilgili söyledikleri. Onu da aktaracağım ve Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan uçak seferleri başlatacağı yolunda da haberler var. Onları da söyleyeceğim. Son olarak özetlerde hakikaten Avrupa'da tartışma yaratacak mı bilmiyoruz. İş işten geçtikten sonra hiç de tartışmalar aslında belki olması gerektiği gibi olmuyor ama Avrupa Parlamentosu'na yansıyan Pfizer şirketi aşılama başladığında hiçbir zaman insandan insana geçip geçmemesi konusunda test edilmemiş. Pfizer yetkilisi Avrupa Parlamentosu'na itiraf etmiş. Buna dayanarak Covid pasaportları çıkartılmıştı. Bilmiyorum Avrupa'da Avrupalılar bu konuda ne diyecekler, onu da göreceğiz. Evet, frekanslarımızı tekrar edeyim başlamadan önce. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Bunlar karasal yayın frekansları. Bunun dışında Sputnik'in web sitesinde radyo ikonunu tıklamanız yeterli bizi dinlemeniz için. Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Telegram linkini de paylaştım. En kolay Telegram üyesi olursanız linke tıklamanız bizi takip etmeniz için yeterli diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi Pazartesi sabahı itibariyle aslında son dönemde artan saldırılara Rusya Federasyonu sessiz kaldı diye, zayıf diye bir takım, hatta elinde silahı kalmadı gibi açıklamalar da yapılıyordu, değerlendirmeler yapılıyordu. Ama en son Kırım Köprüsü, Kerç Köprüsü resmi adıyla Kırım Köprüsü'nün hedef olmasının ardından Rusya, Ukrayna'da hidroelektrik santralleri, termik santraller, elektrik dağıtım merkezleri, tren istasyonları, metalürji fabrikası, bakım onarım üssü gibi tesisleri, altyapı tesislerini füzelerle vurdu. Bir Kiev'de Şevçenko Parkı meselesi var. Ukrayna Telegram kanalları o parka düşen füzenin Rusya füzesini engellemeye çalışan bir Ukrayna S-300'ü olduğunu yazıyorlar. Bunlar da yansıyor Telegram hesaplarına. Ona dikkat çekmek istiyorum. Tabii bugün de ikinci günde de devam ettiği belirtiliyor. Özel olarak özel tesislerin vurulduğu, anladığımız kadarıyla yaklaşan kış öncesinde enerji altyapısına misilleme düzenleniyor. Öyle söylemek mümkün. Gerçi Ukrayna Dışişleri Bakanı bunu misilleme olarak görmeyin demiş ama tabii Kerç Köprüsü, Kırım Köprüsü vurulduktan sonra Batı medyası da bunu misilleme olarak yazıyor. Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu ve müttefiklerinin elinde olan Mart ayından bu yana onlar orada Zaporojye, Avrupa'nın en büyük nükleer santraline saldırıları da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun ikazlarına rağmen, bir kaza olursa herkesi etkileyecek ikazlarına rağmen devam ediyor. Gelen bilgiler bu yönde. Ukrayna tarafı, basını ve yetkilileri açıklamalar yaptı vurulan yerlere dair. Tesislerin neresi olduğunu her zaman anmıyorlar tabii ki ama genel olarak termik santraller, özellikle enerji santrallerini belirtenler de var. Zelenski açıklama yaptı. Rusya'nın altyapı tesislerine saldırısında 12 kişinin hayatını yitirdiği, ki 100'den fazla da füze kullanılmış gibi gözüküyor. 80 yaralı olduğunu söyledi. Kerç'te 3 kişiyi öldürmüşlerdi tek bir patlamayla. 12 kişi, 100'den fazla, hakikaten çok fazla bir sivil kaybı olmadığı anlaşılıyor. NATO'nun daha önceki operasyonlarında her yeri vurarak yerle yeksan ettiği, düşünüldüğü zaman sınırlı kaldığı anlaşılıyor. 12, maalesef 12 insan hayatını yitirmiş durumda. Onarım çalışmalarının devam ettiğini açıkladı ama elektrik kesintileri bulunduğu haberleri var yaygın bir biçimde. Bunları geri döndürmeye çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler'inden açıklamalar geldi. Asıl Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları için sözcü Dujarric kabul edilemez diye bir açıklama yaptı. Kabul edilemez, savaş tırmandırması diye. Bunun üzerine Kerç Köprüsü'nün vurulması da kendilerine sorulmuş. Hafta sonu ve akabinde gördüklerimiz tırmandırma, bu kabul edilemez diyerek Kerç vurulmasıyla ilgili de benzer bir tepki sergilemiş ama Kerç vurulduğu zaman Guterres bir açıklama yapmamıştı BM Genel Sekreteri olmasına rağmen. O da sorgulanmış, neden tepki göstermedi bu sivil altyapıya düzenlenen terör saldırısına diye. Demiş ki savaşın başından itibaren giderek şiddetlenen bir eğilim görüyoruz. Sivil altyapıya saldırılar, bunlar birçok yerde masum sivilleri etkiliyor, bu da kabul edilemez diye genel bir açıklama yapmış. Evet, şimdi Zaporojye ile ilgili bir açıklama görmüyorum doğrusu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın uyarıları ise devam ediyor. Gray Zone sitesi hakikaten bu Hunter Biden'ın Amerika'da Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlunun çok büyük skandalları ortaya çıktı ve en sonunda aslında ben bunları 3-4 sene öncesinde Amerikan muhaliflerinden okumuştum. Burisma şirketiyle bağlantılardan tutun da laptopuna kadar, bunları hepsi Amerika'nın ana akım medyası komplo demişti. Artık kabul etmek durumunda kaldılar doğru olduğunu. Şimdi bütün bunları aslında vaktiyle yazan Amerikalı muhalif gazetecilerden onların bir arada toplandıkları Gray Zone sitesi. Kerç Köprüsü'nü havaya uçurmadan önce Nisan ayından itibaren İngiliz istihbaratınız bu konuda planlar hazırladığını yazmış. İç belgeler ve yazışmaları, ismini vermiyorlar tabii, içeriden bir isimden bulmuşlar. İngiliz istihbarat subayları Ukraynalı askerlerin katılımıyla köprüyü havaya uçurmak için ayrıntılı planlar yapmışlar. Çeşitli planlar var bunun içerisinde. Su altından dalgıçların kullanıldığı ya da işte patlayıcı yerleştirmek ya da füzelerle vurulmak gibi. Kıdemli ordu istihbarat ajanı, üst düzey NATO danışmanı Chris Donnelly'nin talebi üzerine hazırlanmış ve bu planları hazırlayan isim tabii ki burada önemli. O ismi de aramışlar Grey Zone'dan. Tabii ki görüşünü sormuşlar. Hedef Rusya'yı Ukrayna'da dize getirmek. Hugh Ward isimli bir yine eski ajan, çok etkilenmiş Donald'ı ile yazışmaları da var burada. Tabii bu sivil altyapının vurulması, başka bir ülkenin köprüsü üzerinden sivillerin geçtiği. Dolayısıyla bunları birazcık gizli tutmakta fayda var. Hani açığa çıkmasın gibisinden de mailler atılmış durumda. Evet, yani şimdi yanıt vermemiş henüz Hugh Ward. Telefonla ulaşmışlar, bu yıkım planını Kerch'e siz mi hazırladınız diye sormuşlar. İnkar etmemiş ama bir şu Chris Donnelly ile ben bir konuşayım demiş. Böyle bir durum var. Bunun dışında tabii Kırım'daki terör saldırısı değil, Rusya'nın Belgorod yerleşimlerine de sürekli vurulduğunu görüyoruz burada. Uzun menzilli füze talebi, başka silah talepleri var. Britanya, Ukrayna sınırına stratejik keşif uçağı göndermiş. Flight Radar'ın verdiği bilgiler bunlar. Bunun dışında Joe Biden Zelenski ile telefonunda konuşmuş. Amerikalılar biraz sessiz kaldılar bu son gidişatla ilgili olarak. Aslına bakarsanız NATO'dan açıklama geldi ama Ukrayna'yı destekleyeceğiz diye. Zelenski ile konuşmuş Joe Biden. Hava savunma sistemleri dair ihtiyaçları karşılamaya devam etme sözü vermiş. Kınıyorum bu saldırıları diyerek de son Rusya'nın misillemesi. Misillemenin de ötesine geçiyor aslında. Misilleme demek yeterli değil herhalde. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna ile uzlaşma arayan adımları, tahıl anlaşması, efendim aslında aylardır devam eden bir biçimde İstanbul görüşmeleri vesaire, bunların hepsinin sonuçsuz kalması ve en son tabii Kuzey Yakım ve Kerç saldırılarının ardından daha topyekün gelen bir yeni aşama diye yorumlayanlar çok. Ukrayna Amerikalılardan Ukrayna yönetimi taktik balistik füze istemiş. Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk Amerikan Kongresi'ne de mektup yazmış Foreign Policy'nin haberine bakılırsa. Burada özellikle de uzun menzili 322 kilometre, yani Kırım dahil olmak üzere her yeri Ukrayna'nın vurabileceği füzeler, efendim 4. nesil F-15, F-16'lar, Grey Eagle insansız hava araçları, efendim uçak savar füze sistemleri vesaire vesaire, çok sayıda yeni silah istemiş durumda. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov açıklama yaptı bu arada. Amerika ve müttefiklerinin son derece yaklaştıkları kırmızı çizgiyi geçmemeye çağırıyoruz. Yani bir dünya savaşı çıkartmayın demiş kibar bir biçimde, rejime ölümcül silah pompalamaktan vazgeçin demiş. Tabii Kerç Köprüsü'nün, Kırım Köprüsü'nün bu şekilde vurulması Rusya'nın çok sert tepkisini çekti. Hemen devreye de sokuldu, onarıldı ama aynı gün içerisinde Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna Gizli Servisi'nin, Güvenlik Servisi'nin, SBU'nun yöntemlerinin giderek IŞİD ve El-Kaide'yi anımsattığını söylemiş. Tabii meydanda 2014'teki darbeye de atıf yapmış. O darbe sırasında aslında Ukrayna dosyasının teslim edildiği Victoria Nuland Avrupa'ya küfrüyle hepimizin hatırladığı telefon konuşması büyükelçisiyle, bu sızmıştı vaktiyle, onu da anmış Zaharova. Demiş ki meydan canavarlarının Victoria Nuland'ın kanlı kurabiyeleriyle beslendiğini tüm dünya biliyor demiş. Orada çörek mörek dağıtmıştı 2014 sırasında. Şimdi tabii Rusya'nın saldırıları dediğim gibi altyapı tesisleri, enerji tesisleri dair hedef aldı ve İçişleri Bakanlığı ve Güvenlik Servisleri binasını da hedef almıştı. Ukrayna kaynaklarına bakılırsa pek çok istihbarat yetkilisi de bu saldırılarda hayatını yitirmiş durumda. Ukrayna istihbaratı da Rusya'ya karşı yeni açıklamalar yaptı. Aralarında Dmitri Medvedev, Konashenko Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rusya'nın, Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Maria Zaharova ve yeni atanan komutan Surovkin hakkında arama kararı çıkartmışlar. Enteresan bir tepki bu. Soruşturmadan kaçıyorlarmış bu isimler. 1 Mart 2022'den beri ortadan kayboldukları, herhalde biraz onlar da alay etmeye çalışıyorlar. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve dokunulmazlığına tecavüz iddiasıyla böyle bir suçlama getirmişler efendim. Evet, Ukrayna ordusunun bu arada Zaporojye'de tahıl depolarını vurduğu haberleri var. Herhalde bu tahıl anlaşması bu gidişle, eğer bir formül bulunamazsa, 120 gün sonra ortadan kalkacak gibi de gözüküyor. Belki de böyle bir mesaj mı veriyorlar bilemedim. Rusya bu arada enteresan bir biçimde Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarını bünyesinde taşıyan Meta şirketini terörist ve aşırıcı kuruluşlar listesine dahil etmiş durumda. Rusya'da daha çok Telegram geçiyor. Evet, bu koşullarda şimdi çarşamba günü Astana'da toplantı yapılacak Kazakistan başkentinde ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşmesi söz konusu. Hem ikili ilişkiler hem de Ukrayna krizi anlaşılan o ki acaba Türkiye bir arabulucu rolü üstlenebilir mi? Böyle bir çabası olduğu açık, daha dengeli yürüttükleri ama bugün Sergey Lavrov açıklama yapmış. Türk meslektaşlarımızın bir düşüncesi varsa bunu Erdoğan Putin'in Astana görüşmesi sırasında bize sunmak için fırsatları olacak diye bir açıklama yapmış Lavrov. Yani yapılmış açıklamalar dışında doğrudan bir teklif iletilmedi demiş herhalde. Türk tarafı doğrudan bir teklif şu aşamada iletmemiş gözüküyor. Peskov da Kremlin sözcüsü de benzer bir şey söylemiş burada. Ama tabii dikkat çekici olan, ben ikinci yarıda Profesör Hasan Ünal'ın bu konuda değerlendirmelerini alacağım. Ama Macaristan lideri Viktor Orban, Alman dergisi Cicero'ya konuşmuş ve Ukrayna için ateşkes ve barışın sadece Rusya ve ABD arasında müzakereler temelinde olabileceğini söylemiş. Ateşkes de öyle aynı şekilde. Aksi bir durumu düşünenler bu dünyada yaşamıyorlar demiş kendisi. Açıkça böyle konuşmuş. Yani Amerika aslında Ukrayna üzerinden Rusya ile savaşıyor. Bu savaşı Ukrayna bitiremez. O savaşın asıl veren kimse bu bitirir demeye getirmiş. Gerçeklik böyle demiş. Şimdi tabii savaşın yayılması riski de var. Belarus çok tartışılıyor son dönemde. Polonya liderliği açıkça biz Amerika'dan nükleer silah istedik dedi. Aktardım size birkaç gün önce. Belarus'tan bir saldırı gelecek. Belarus saldırıya uğrayacak. Lukashenko'nun açıklamaları var. Karşılıklı iki tarafında Rusya ile ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda da anlaşmış durumdalar. Ama Lukashenko'nun açıklamaları da var bu konuda. Diyor ki Belarus topraklarında savaş olmamalı. Bize bu yönde bir takım mesajlar gönderiyor Ukraynalılar. Bir defa daha uyarıyorum. Kim saldırırsa karşılık vereceğiz diyor. Kert biraz da şiirsel bir üslup kullanmış. Lukashenko çok seviyor öyle şeyleri. Kert benzeri saldırılar olursa diye sormuşlar kendisine. Cevabım çok basit demiş. Ukrayna devlet başkanına ve aklını kaçırmış diğer kişilere gidin ve söyleyin, kirli elleriyle topraklarımızın bir metresine bile dokunurlarsa Kırım Köprüsü onlara narin bir çiçek gibi görünmeye başlayacak demiş. Böyle bir şiirsel bir yanıt vermiş. Tabii Lukashenko ısrarlı. Polonyalılar Amerika'dan nükleer silah diye tutturdular. Talep ediyorlar bunu ve zaten bu yönde işler gidiyor diyor. Kendisi hakikaten tehlikeli. Evet, şimdi nükleer silah, tabii Rusya'nın doktrini ortada. İlk saldıran olmama var. Saldırıya uğrayıncaya kadar bunu kullanmama var. Amerika'nın aksine, Amerikalılar savaşları lehlerine sonuçlandırabilecek koşulları eğer sağlayacaksa nükleer silaha başvurabileceklerini açıkça belirtiyorlar kendi doktrinlerinde. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bu konuda açıklama yapmış ve yani sürekli olarak Rusya bir nükleer silah kullanacakmış gibi bir sunum yapılıyor demiş. Böyle bir retorik dolaşıma sokuluyor demiş. Algı yaratılmaya çalışılıyor. Bundan vazgeçilmesi gerekiyor demiş. Aynı şeyi Sergey Lavrov'un da son açıklamalarında görüyoruz. Bu konuyu habire ısıtıp alevlendirmemek gerekiyor demiş. Umuyorum nükleer savaş konusunda spekülasyon yapan herkes bu konuda sorumluluğunun farkına varır. Başta Joe Biden demesi gerekiyor. Biden, Putin'in hiç kullanmadığı ifadeleri kullanmış gibi göstererek bir Armageddon senaryosu ortaya koymuştu. Tabii Sergey Lavrov kendi açılarından Ukrayna'nın şu haliyle bir terörist devlet olduğunu söylüyor. Ukrayna ile görüşmeleri Rusya tarafının reddetmediğini, Batı'nın uzlaşmaya izin vermediğini söylüyor. ABD ve Avrupalı kadrolu ordu üyelerinin de Ukrayna sahasında olduklarını, giderek daha fazla olduklarını dile getirmiş. Avrupa kıtasında verili sorunların da Ukrayna'da Nazizmin kökünü kazımadan çözülemeyeceğini söylüyor Sergey Lavrov. BM Güvenlik Konseyi ile ilgili bir takım reformlardan da bahsediyor konuşmasında. Oraları daha detaylı okuyamadım, kusuruma bakmayın ama baktığımda size aktarırım. Şimdi tabii nükleer silah retoriği herkesi rahatsız etmeli. Topyekün hepimizin sonunu getirebilecek bir şey çünkü. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da benzer bir açıklama yapmış. Demiş ki özellikle Biden'ın bu nükleer kıyamet senaryosunu gündeme taşıması karşısında ben böyle ciddi bir konuda itidal ve ihtiyatla konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum demiş. Biden'ın konuşmasından çok hoşnut kalmamış gibi gözüküyor. Sadece caydırıcılık için, yani normalde hepimizin bildiği mesele. Tabii ama Fransız Dışişleri Bakanı böyle diyor ama Almanya gibi ülkeler ne yapacaklar? Onların da aslında nazizmden çok rahatsız olmaları gerekiyor tarihleri itibariyle. Artık bir acayip bir hale geldi gerçekten. En son Süddeutsche Zeitung gazetesi haberi yapmış. Münih'teki şehir yönetimi Roger Waters, Pink Floyd'un kurucusunun Mayıs 2023'te düzenleyeceği konseri kendisinin yaptığı Batı'yı eleştiren açıklamalar yüzünden iptal ettiklerini söylemiş. Ne kadar acayip hakikaten. Öyle bir Almanya'dan bahsediyoruz ki Almanya'ya büyükelçi olarak atanan ve artık bir ay içerisinde geri dönüyor. Nihayet hakaret ve küfürlerinden sonra Almanya herhalde artık buna, bu adamı alın dedi. Başka türlü izahı yok çünkü. Andriy Melnyk, Ukrayna büyükelçisi, bu sefer Almanya için alternatif sağcı, aşırı sağcı partinin bir üyesiyle kapışmış ve küfür etmiş kendisine. Alıştık artık kendisinin küfürlerine. Nedeni de şu: Alman medyasında söyleşi vermiş gitmeden önce, oğlu ve eşinin Almanya'da kalmasını istediğini söylemiş. Alman milletvekili de yani 20 yaşındaki oğlu savaşmak yerine rahatça Almanya'da okurken Bay Melnyk nasıl dünyanın yarısını bu savaşa sürüklemek isteyebildiğini merak ediyorum birazcık. Amerikalılar böylelerine tavuktan bozma şahin der demiş. Ona çok sinirlenmiş, küfür savurmuş, ben burada şimdi söylemeyeyim size. Şimdi devam etmiş tartışma tabii ki ama nihayetinde Alman vatandaşları sizin savaşınızın parasını ödüyor demeye getirmiş Alman milletvekili. Alman yeşilleri için fark etmiyor açıkçası. Annalena Baerbock, Almanya Dışişleri Bakanı, Ukrayna hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yaptıklarını dile getirmiş. Fakat Business Insider'ın Alman versiyonu, Almanya yayınına bakılırsa Almanya ordusunda pek fazla silah kalmamakta. Onların iddiası bu. Sadece iki gün yetecek cephaneliği olduğunu yazmışlar haberlerinde. NATO'nun stokları en az 30 gün boyunca muhafaza etme şartının önemli ölçüde gerisinde kalıyor. İki gün diyorlar. Çok sayıda da silah verildi aslına bakarsanız. Ama Almanya parlamentosunun savunma komiseri Eva Höegh, stokları yenilemek için ek 20 milyar euro gerekiyor diye bir açıklama yapmış. Durum böyle. Şimdi hal böyleyken tabii Almanya'nın Kuzey Akım 2 sabotajı, terör saldırısı nasıl adlandırırsanız, sivil altyapı tesisi Almanya ile Rusya arasında stratejik önemdeki enerji ilişkileri tam da kurulabilir mi acaba diye çağrılar yapılırken ve de patlatılmıştı. İsveç bu konuda soruşturma yürütüyor ama sonuçları paylaşmayacaklarmış. Çok ilginç. Rusya'yı katmıyorlar bu soruşturmaya. Acaba birileri gerçek faili öğrenir. Yani herkes biliyor faili ama hani daha açıkça öğrenir diye bir çekinceleri mi var bilemiyorum. Almanya'da aynı zamanda Kuzey Akım sabotajı soruşturması başlatmış, başsavcılık başlatmış. Bir sonuç elde edebilirler mi? Beraber göreceğiz. Bir de tabii Türk Akım alenen böyle bir şey oldu mu bilmiyorum. Rusya Devlet Başkanı Türk Akım'a birkaç kez sabotaj yapılmaya çalışıldığını söyledi, öne sürdü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić bu konuda açıklama yapmış. Eğer Türk Akım yok edilirse gazsız ve elektriksiz kalırız demiş. Gerçekten bu soruşturma önemli çünkü eğer fail bulunmazsa her yerde herkesin boru hattı, sivil boru hattı hedef olabilir. Bu büyük bir terör. Çok büyük bir terör. Yani dünyanın tepki göstermesi gereken bir terör ve nasıl bu kadar sakin geçiştirebiliyor Almanya? Yani anlaşılır gibi bile değil. Amerika'da yani bizzat canlı yayınlarda bunları dile getiren ve bunu Amerika ve İngilizlerin yaptığını söyleyen profesörler de çıktı. hemen düzeltmeye çalıştılar. Gerçekten çok acayip. Şimdi ekonomik koşullar parlak değil. Dünya Bankası Başkanı dünyanın gelecek yıl resesyona girme riski olduğunu söyledi. Aynı zamanda JP Morgan CEO'su Jamie Dimon benzer bir açıklama yapmış. Ama Amerika için diyor ki yani Amerikan ekonomisinin durumu hala daha iyi. Avrupa'ya astronomik rakamlarda enerjilerine gel satıyorlar. Yani 2008 mali krizine oranla daha iyi bir durumdayız. Fakat alarm zilleri çalıyor. Kontrolden çıkan bir enflasyon, faiz oranlarının beklenenden fazla arttırılması ve Ukrayna krizinin devam etmesi, bunlar çok ciddi şeyler. Avrupa zaten resesyonda diyor JP Morgan'ın CEO'su. Fakat muhtemelen ABD'yi 6 ila 9 ay sonra bu tür bir resesyona sokacaklar diyor. Biz demiyoruz, kendileri söylüyor. Fitch bu arada, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Britanya'nın derin bir resesyona girdiği saptaması yapmış geçen hafta. Notunu, kredi notunu AA- diye teyit etmiş. Görünümü de durağından negatife çevirmişti. Liz Truss'ın başbakanlığında çok sarsılacak gibi gözüküyor. Faiz oranlarını çok beklenenden çok hızlı arttırdılar diyor Fitch. Ve görünüm raporunda uyarılar yapıyor. Enflasyon, gayri safi yurt içi hasıladaki düşüş vesaire, bunların hepsini güncellemişler efendim ve özellikle de sıkıntılara dikkat çekiyorlar. Dördüncü çeyrek, 2022'nin dördüncü çeyreğinden itibaren resesyon diyorlar. Perakende konsorsiyumu Britanya'nın, İngiltere'nin, İngiltere kış öncesinde battaniye ve kazak satışlarının arttığını söylemiş. Orada da kriz olacağı söyleniyor. Göreceğiz hep beraber. Almanya'da şirket iflasları tartışması var. Kimileri diyor ki biz bunları atlatırız. Zenginler aslında, paraları da var Almanya'nın. Bu kadar böyle 200 milyar euroluk falan paketler, önlemler devreye soktular ama Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü şirket iflas trendlerinde bir yükseliş olduğuna dikkat çekiyor. Nedenleri de bulmuşlar. Tabii ki yüksek enerji fiyatları, ücretler. Ücretler en son 12 euroya yükseltilmişti saat başı Ekim'den itibaren. Ve kredi faizi artışları diyorlar. %34 oranında iflaslar artmış Almanya'da küçük ve orta ölçekli şirketlerde. Fransa'dan da akaryakıt kuyruk manzaraları geliyor. Grevler de var aslında, biraz bundan kaynaklanıyor. Danimarka, Norveç ve Çekya, enflasyon artık çift hanelerde efendim. Son 40 yılda ilk kez Danimarka'da %10'a ulaşmış enflasyon, daha da artacak diyorlar. Norveç'te 1980'den bu yana en yüksek rakam %12.1 enflasyon, hiç görmedikleri rakamlar. Gıda fiyatlarında da bu ülke genelinde 6.9'muş. Çekya'da da %18'e çıkmış. Ta 90'ların başındaki rakam, oran aslında bu. Evet, OPEC grubu 2 milyon varil azaltma kararı. Tabii OPEC ülkeleri kendi petrol üretimlerini dikkate alarak piyasayı belirlemek istiyorlar. Zaten oluşmuş bir kartel bu. Şimdi ama bu 2 milyon varil Joe Biden'ın yazın Suudi Arabistan'ı da ziyaret ederek Kaşıkçı davasına rağmen azaltma yapmayacağız, arzı kısmayacağız sözü de almasına rağmen gelince Amerika çok öfkelendi. Bugün hakikaten enteresan açıklamalar var. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Joe Biden'ın Amerikan yönetiminin Suudi Arabistan'la ilişkileri yeniden değerlendirme ihtiyacına inandığını söylemiş. Evet, yani Amerikan Kongresi'nde biz niye Suudi Arabistan'ı koruyoruz diyorlar. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed Bin Zayed de Vladimir Putin'le görüşüyor. OPEC artı grubunun kararından sonra Amerikalılar yeniden bir stratejik petrol rezervlerinden kullanmaktan bahsediyorlar. Enerji Bakanlığı'nın açıklaması var. Durum parlak gibi gözükmüyor. Şimdi son gerilimler, Kuzey Akım 2 sabotajı, üstüne Kerç saldırısı, üstüne Rusya Federasyonu'nun öyle mi istiyorsunuz? O zaman biz de sınırlandırmaktan vazgeçeriz diyerek Ukrayna'nın enerji altyapısını vurması derken Hindistan Dışişleri çatışmanın tırmanmasından endişe duyduklarını açıklamış. Dışişleri Sözcüsü ısrarla savaşın durdurulması, diplomasi, diyalog çağrısı yapmış. Bilmiyorum, Amerikalılara yapmıştır herhalde ya da İngilizlere demek gerekiyor. Bu arada Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresi 20. Kongre'ye yaklaşıyor. 15 Ekim'de toplanacak. Önümüzdeki hafta daha detaylı bakacağız buna. Başkent Beijing'de, Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda yapılacak. Öncesinde Amerika'nın Çin'e yönelik ihracat kontrolünü arttırması, özellikle de hassas çiplerle yarı iletken imalatı ve gelişmiş bilgi işlem teknolojisi anlamında yaptırım kısıtlama getirmesi Pekin'in tepkisini çekti. Çin Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı. İşbirliği ruhuna aykırı normal ekonomik ticari temasları işbirliğini zedeliyor diye açıklama yapmış. Amerikalı işletmelerin de çıkarlarına zarar veriyor demiş. Evet. Türk dış politikasından dikkat çekici bir haber. Rusya Federasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan uçak seferleri başlatıyormuş efendim. Ayrıca bir Kuzey Lefkoşa temsilciliği de açılacakmış. Bir tam tanıma olur mu olmaz mı tartışmaları vardı. Ruslar da yaşıyorlar Kuzey Kıbrıs'ta, hatırlayalım. Dikkat çekici özellikle turizm ilişkileri de dahil olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Amerika ziyaretinde. Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde öğrenciler, Türk profesörlerle görüşüp açıklamalar yaptı. Tabii çok tartışılıyor Türk iç politikasında. Amerika'ya gidip siyasi görüşme yapmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha henüz başbakan bile değilken ABD'ye gitmişti. Onunla kıyaslanıyor. Kılıçdaroğlu hiçbir siyasi görüşme istemedim diyerek bu tartışmalardan başka bir yere koymaya çalışmış. Öneriler yapıldı bana ama reddettim. Kararlıyım. Siyasetin girdaplarından çıkıp dünyanın parlak beyinleriyle geleceği konuşacağım demiş. Türkiye'nin gündemine de yapısal reçeteler açıklayacakmış Cumhuriyet Halk Partisi. Seçim atmosferi tabii ki Amerika ziyareti tam böyle bir şeye denk gelince herkesin aklına bir takım sorular geliyor. Almanya'da eski başbakan Angela Merkel Nansen mülteci ödülüne layık görülmüş, törenle vermişler. 2015-16 krizinde Almanya 1.2 milyondan fazla sığınmacı almıştı. Tabii Türkiye'nin aldığı 3.8 milyon şimdilerde bu civarda hala sığınmacıyla kıyas kabul edecek bir şey değil ama Merkel de bunu hatırlatmış, Türkiye çok fazla ağırladı diye. Keşke ağırlamasaydı, keşke böyle bir Suriye Savaşı çıkartılmasaydı, keşke Amerika hala Orta Doğu'da böyle işler yapmasaydı diyebileceğimiz bir durum var. Dikkat çekici bu bağlamda Ukrayna çatışmasından bu yana ilk defa gördüm Amerikan medyasında. Daha önce benzer görüşler de dile getiriliyor ama Amerikan dışişlerine yakın Foreign Affairs dergisinde ABD'nin Suriye'den çıkış stratejisinin belirlenmesinin gündeme gelebileceğini yazmış. Amerika'nın oradaki askeri varlığı, yani işgalinin Beşar Esad yönetimi üzerinde bir baskı yaratmadığı, müzakereleri de zayıflatmadığı, Astana süreci bozdu tabii bütün bunları. Dolayısıyla çıkış formülü gerektiği vurgulanıyor. Çok dikkat çekici bu bağlamda. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu arada Suriye rejimiyle uzlaşı için diyalog sağlanmalı vurgulu bir televizyon kanalına açıklama yapmış. Enteresan biçimde savaşın bedelini en çok Türkiye ödüyor doğru saptamasını yapmış ama sanki Türkiye yüzüne olmuş demiş. Yani tabii Türkiye olmasaydı olmazdı herhalde diyebiliriz rahatlıkla. Savaşın nerelere evrildiğini gördük demiş. Kan dökülmesini istemiyoruz. En çok biz bedel ödedik. Kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Çünkü toprak bütünlüğü bizim lehimize. Ama şu anda bir plan yok. Yani sadece Türkiye samimi diye bir açıklama yapmış. Göreceğiz birlikte. Evet. Şimdi bunu yarın bu konuyu birazdan konuğumu bağlayacak arkadaşlar. Arayabiliriz arkadaşlar bu arada yavaş yavaş. Lübnan ve İsrail'in deniz sınırı müzakerelerinde anlaşmaya vardığı yolunda açıklamalar geliyor. Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab bir açıklama yaptı. Bu konuda iki tarafın da taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştık dedi. İsrail Başbakanı Yair Lapid de yine benzer bir açıklama yaptı. İsrail'in güvenlik ekonomik prensiplerine uygun olduğunu anlaşmanın. Detaylarını bilmiyoruz ama bu Kariş sahası, Kana sahası hakikaten Amerikalılar da baskı yaptılar. Ben İsrail medyasından gördüğüm kadarıyla Amerikalılar daha çok İsrail yönetimine baskı yapmış gözüküyorlar. Hani orada da bir bela çıkmasın diye. Çünkü en son Amerikalı müzakereci Amos Hochstein'ın birkaç ay önce alenen Lübnanlılara ya siz de yola gelin ne olacak ki gibi açıklamaları olmuştu. Hani İsrail karşısında ayakta duramazsınız tarzı. Sonra Hasan Nasrallah'ın ve Hizbullah'ın çok sert çıkışları olmuştu. Şimdi acaba detayları nedir ona tabii ki bakmak gerekiyor. Buradan bir bela çıkar mı çıkmaz mı görmek için efendim. Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği bu arada İsrail'in Donbas'taki Ukrayna saldırılarına 8 yıl boyunca sessiz kaldığını, Kerç Köprüsü'nün vurulması, Kuzey Akım 2, Harkov'da mülteci, yani Ukrayna neo-nazilerinin yaptığı her şeye İsrail'in sessiz kalmasını dikkat çekici bulduklarını dile getirmişler. Hem Ukrayna'da hem Donbas'ta çok sayıda Yahudi asıllı yaşıyor. Hem de Rusya'da tabii ki, dolayısıyla da bu açıdan daha da dikkat çekici. Evet arkadaşlar, bağladık mı konumuzu? Tamam. Son birkaç not aktarayım hemen Hasan Hoca'ya bağlanmadan önce. Brezilya'da az zaman kaldı, bu ayın sonunda devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapılacak. Lula da Silva, İşçi Partisi lideri ve şu anki devlet başkanı Jair Bolsonaro kapışacaklar. Kim kazanacak diye herkes bakıyor. Aslında biraz da ortada gözüküyor maalesef. Lula'nın ilk turda kazanma olasılığı, herkes ona güveniyordu ama pek olmadı. Bolsonaro da çeşitli oyunlarla ikinci turu güvence aldı gözüküyor. Tabii kazanabilir ama kongrenin bileşimi ne olacak diye de herkes bakıyor. En son Bolsonaro'nun aslında daha önce 2016'da Lula'yı da devirmişlerdi bu arada. Yerli yemekle ilgili, hiç sorun değil benim için, yerlileri de yerim dediği bir video yayınlanmış. Ortalık karışmış, büyük tartışmalar yapılmış. Latin Amerika'dan bu notu aktardıktan sonra girişte söylediğimle noktalayayım. Pfizer. Efendim Avrupa Parlamentosu'nda oturum yapıyorlar ve özellikle Hollandalılar. Bu aşılar bulaşmayı önlüyor mu? Herkese dediniz ki kendiniz için ve başkalarına bulaştırmamak için gidin aşı olun. Hepimiz olduk, ben gönüllü de oldum sıkı aşıcı olduğum için. Ama hiç test edilmemiş efendim başkalarına bulaş meselesi. O sırada test edilmemiş. Buna dayanarak Covid pasaportları çıkarttılar. Olabilir tabii, yani önlem almak için aşı olmanız lazım. Başkalarına yine de geçebilir. Uyarıları da yapıldı. Ama buna dayanarak bir de Covid pasaportuyla müthiş bir ayrımcılık körüklendi Avrupa'da. Şimdi onu tartışıyorlar. Bir de bunu aktarayım ve hemen hocamıza döneyim. Hocam hoş geldiniz. Telefon hoş attığımızın buldum. Diğer ucunda Profesör Hasan Ünal var. Hoş geldiniz hocam. Şimdi teşekkürler. Yeni yayın döneminde böyle biraz heyecanlıyız. İlk ikinci hafta daha yeni başladık hocam ve çok sıcak Ukrayna sahasında biraz gerilim düşmüş gibiydi. Daha Donbas bölgesinde karşı saldırıları da olmuştu. Ukrayna tarafının çatışmalar daha bölgesel bir nitelikte. Tabii ekonomik siyasi savaş devam ediyordu. Şimdi hakikaten bu son sabotajlar sivil tesislere, Almanya'nın, Rusya'nın köprüsüne, Kırım Köprüsü'ne biraz daha başka bir aşamaya geçmiş gibi. Şimdi tabii Batı burada, öncelikle şuradan yola çıkarak sormak istiyorum size. Barış, biz bir takım insanlar yani barış arayışı olması lazım diyorlar ama ne BM'den ne başka yerlerden, asıl ilgili odaklardan göremiyoruz. Bu olup bitenlere rağmen çok tehlikeli bir kapı aralamıyor mu bu? Yani nükleer silah sunumu, kullanımı sunumu dahil olmak üzere. Öncelikle siz son gelinen noktadaki resmi nasıl görüyorsunuz, onu sorayım.
Bence çok doğru özetlediniz. Yani Küba füzeler krizini düşünürsek 1962 Ekim ayında, kriz 2,5-3 haftada sonlanmıştı ve dünya nefesini tutmuş beklerken, sonra hani bir nükleer silah kullanımı söz konusu olmaksızın krizin aşılması mümkün oldu. Fakat şimdi böyle görünmüyor. Yani ilginç tırmanma dönemleri var. Şimdi Mesela şu anda da bunlardan birinin tam başlangıcındayız. Dünkü Rusya'nın karşı hamleleriyle birlikte. Hı-hı. Şimdi şöyle bir şey var. Yani sanki karar alıcıları ve karar alma sürecini etkileyen politik kültürlerdeki temel farklılıklar da var. Örneğin hani Ruslar böyle iyi satranççıdır derler ya, hani satranç oyuncusu işte o bir üç hamle sonrasına göre bu bir hamle yapar ama yaptığı hamlede üç hamle sonrasını aşağı yukarı kestirebiliyordur, ona göre bir adım atar falan. Batı dünyasında da özellikle Amerikalılarda bu pokerci ve blöf yapıyor çoğu zaman. Şimdi bu iki farklı kültür sanki karar alma mekanizmasına da yansımış gibi ve şeylere benzemiyor. Yani bir Küba krizindeki kriz yönetimi yöntemlerine, daha sonraki dönemlere de benzemiyor. Sadece işte efendim Rusya bütün Ukrayna topraklarından çekilmeden, Kırım dahil hepsinden yani tekme tokat atılmadan demeye getiriyorlar. Bu savaş sona ermeyecektir gibi açıklamalarını sürdürüyorlar. Evet. Nasıl olacak? Bunun üzerine kafa yoran insanların da seslerini medyada büyük ölçüde kıstılar. Çok ciddi bir sansür de var Batı dünyasında. Hı hı. Hem Avrupa'da hem Amerika'da. Yani sadece işte yok bilmem Rusya'nın resmi haber kanallarının ya da ona benzer kurumların yayınlarını kesmekle kalmadılar. Batı içindeki muhalif görüşleri de yansıtmıyorlar artık. Şeye de döndü iş. Yani Batılı kamuoylarındaki protesto tarzı bütün girişimleri de ana akım medya vermiyor.
Hocam, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yani Rusya'nın Ukrayna'daki zaferinin NATO için yenilgi anlamına geldiğini söyleyebiliyor. Şimdi bu ne demek? NATO savaşta mı da böyle cümleler kuruyor?
İşte bu da çok enteresan bir şey. Yani NATO bir savaşta olamaz. Ben Türkiye'nin savaşta olduğumuza dair bir karar aldığını, böyle bir karara evet dediğini hatırlamıyorum. Yani siz hatırlıyorsunuz.
Evet, yani, evet. Ama dedi, yeni dedi, öyle dedi. Yani enteresan. Evet,
yani, çok enteresan. Yeni. Bu işi niye bu kadar yani bu noktaya kadar sürüklediniz, bu uçuruma getirdiniz, o da ayrı bir tartışma. Şimdi bir yandan şunu da kabul etmek lazım. Hakikaten mesela Rusya'nın tezlerinin büyük ölçüde kabul edileceği bir uzlaşmayla bu savaş sona ererse, erdirilirse, yani nasıl olabilir? Diyelim ki mesela şimdi öğreniyor, geçen aylarda öğrendik ki, siz de tanırsınız şeyin Fiona Hill'in Fenerbahçe'deki yazısında. Yani o kendisi bir akademisyen, hepimiz de tanıyoruz, Türkiye'ye zaman zaman gelirdi falan. Ama aynı zamanda Amerikan yönetiminde zaman zaman görev de almış birisiydi. Dolayısıyla Washington DC'deki önemli kaynaklara, bilgi kaynaklarına ulaşabilen, onlarla konuşabilen birisi. Orada şey diyor, Nisan ayında Türkiye'nin arabuluculuğuyla bir barış anlaşması 3 aşağı 5 yukarı çıkmıştı. Yani Kırım'ın Rusya'da kalması, bunun karşılığında işte bu daha çok Rusça konuşan Ukrayna bölgelerinin bir şekilde Ukrayna'nın içine entegre edilmesi, herhalde bir tür federasyon, ki savaşın başından beri ben hep onu savunmuştum. Ve Kiev'in de NATO'ya girmeyeceğini, anayasasına da bunu sokacak şekilde deklare etmesi filan. Yani ama diyor Beyaz Saray'dan aldığı destekle İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kiev'e gitti ve bu süreci sabote etti. Hani diyelim ki şimdi mesela dün galiba Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir açıklaması vardı. Birleşik Arap Emirlikleri emiri Moskova'ya gidiyor Putin'le görüşmek üzere.
Bugün görüştüler.
Evet. Dün akşam ben onu paylaşmıştım. Hatta İngilizce bir tweetle paylaştım. Çünkü şimdi onlar görüşüyor. Bu arada Türkiye'nin o Nisan ayındaki arabuluculuğunda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de koordinasyon kurulmuş. Nasıl yapıldıysa. Belki bütün bunlar aslında bu OPEC Plus'ın karar alma sürecine de yansıyor belki. Yani o ülkelerin de orada Biden yönetimi karşıtı çizgisini izah ediyor belki. Çünkü şimdi Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin girişimine Türkiye'de dahil olursa ki önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir kez daha görüşecekmiş.
Evet.
Suudi Arabistan'la da koordine edilirse falan artık yani Batı dünyası bir şey olmaktan çıkıyor burada dikkat ederseniz. Ve bir uzlaşma metni ortaya çıkarsa ama burada da sorun şu. Kiev yönetimi kim?
Evet. Zelenski kim hocam?
Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Zelenski kabul de edebilir. Ama Zelenski'ye bunu kabul ettirirler mi? Sorun burada. Etrafında evet. Bütün bu neonazi gruplar var. Kendi can güvenliği muhtemelen garantide değil. Yine bu sefer Liz Truss gidebilir. Ve kati surette herhangi bir şekilde Rusya ile barış anlaşması imzalamayacaksın. Son Ukraynalı ölünceye kadar bu savaşa devam edeceksin.
Evet. Öyle bir sıkıntı var. Ya peki Türkiye yani şimdi tabii ben Türkiye tabii tarafsız kalıyor ama Türkiye'nin de sınırları var galiba. Mirkart'ta gördüğümüz gibi basbayağı Amerikalılar tehdit ettiler yani Türk bankaları. Yoksa Türkiye'de bir sürü Rus turist var. Onların başı derde. Türkiye'nin turizm sektörü çok yakından ilgilendiriyor. Bunlar tek taraflı yaptırımlar bu arada. BM yaptırımları falan da değil. Ama mali sistem bağımsızlığı ile ilgili bir soru çıkartıyor tabii ortaya. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Yani öyle bir aşamaya geldik ki Türkiye böyle o kadar tarafsız durdu ki Batı çok rahatsız oldu. İbrahim Kalın falan çıkıp biz Ukrayna'yı tutuyoruz gibi açıklamalar yaptı. Bu Astana görüşmesi başka bir boyut alabilir mi? Tabii Türkiye'nin boyunu aşar mı aşmaz mı diye de soranlar var. Ne dersiniz?
Bence bu yani bahsettiğiniz yetkililerin açıklamalarını en kötüsünden iyi polis kötü polis açıklamaları diye değerlendiriyorum. Ben Türkiye'nin tavrında bir değişiklik yok. Genel hatlarıyla işte o tarafsızlık politikası aslında Rusya'nın lehinde bir politika anlamına geliyor. Çünkü güçlü taraf lehinde tarafsız olmuş oluyorsunuz. Ama işte Ukrayna'nın da can damarı birkaç konuda yardımcı oluyorsunuz. Yani Ukrayna'ya karşı bir tavır da almıyorsunuz. Dolayısıyla bence en doğru çizgi bu. Burada bunu Türkiye sürdürebilir. Benim Mir'le ilgili konu Amerika'nın baskılarına ilaveten anladığım kadarıyla Türkiye'deki finans sisteminin yapısıyla da alakalı. Çünkü vaktiyle bu Türkiye'deki bankaların büyük bir bölümü yabancılara satıldığı için onların tabii dışarıdaki gerçek sahipleri bankaların bu sisteme dahil olmasını istemiyorlar. Öte yandan mevcut bunu yapan bankalara da işte sendikasyon kredisi almış bilmem ne yapmış. İşte Avrupalı bankalar ya da diğer belki içinde Amerikan bankalarının katkısı da vardır sendikasyonlara. İşte krediyi geri çağırırız diyor bilmem ne diyor. Yani bu tür yöntemde bu aslında çok terbiyesizce bir şey oldu Türkiye'ye. Ama Türkiye ona bu finans sisteminin içinde bir çare bulabilir diyenler de var benim konuştuğum. Bakalım nasıl olacak. Çünkü göreceğiz. Bunu bizim yapmamız lazım. Ama esas bomba şeyden geliyor. Yani Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
Evet şimdi onu soracaktım.
Adımlara doğru gidişi evet.
Onu soracaktım. Yani tanıma olacak mı bilmiyorum ama sonuçta hakikaten çok dikkat çekici uçuşların başlaması ve temsilcilik açılması. Herhalde çünkü oradaki mesele epeydir devam eden bir mesele. Nasıl görmek lazım? Sizin teziniz vardı bu konuda. Biraz onu doğrular nitelikte.
Valla ben yıllardır onu söylüyorum. Bir tek devlet halinde Kıbrıs'ın birleşmesi adayı Avrupa Birliği toprağı yapar. Bunun bir Türkiye'nin dahil olduğu anlaşmayla çözülmesi NATO toprağı yapar. Bunların Rusya'nın çıkarına olan bir tarafı yok. Türkiye'nin Rusya ile bunları konuşması lazımdı. Anladığım kadarıyla Türkiye Rusya ile bunları giderek konuşuyor herhalde. Şimdi bunun sonuçlarını da görüyoruz. İşte önce ilk anda böyle Lavrov'un bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sözünü bilinçli bir şekilde telaffuz etmesiyle başladı. Derken şimdilerde işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Rus havayolu şirketlerinin uçuş başlatacağı haberleri artan bir oranda teyit ediliyor. İşte birden fazla şirket Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden izin istemiş. Uçma izni. Dolayısıyla iş yürüyor. Şimdi en son gelen haberde İzvestiya diyor ki biz yani Kremlin'de çok üst ve güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgiye göre hem uçuşları başlatacaklar hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir konsolosluk açacaklar. Yani vize işlemleri yapan bir
temsilcilik.
Ruslarla konuşmalarımda şey demiştim. Yani ağırlıklı olarak Rus uzmanlarla konuşmalarımda gazetecilerle yani ticaret ofisi diye açılır. Ama siyasi faaliyetler de yapar. Yani mesela vize verir bilmem ne filan. Zaten tanıdığı zaman da otomatikman büyükelçiye dönüşür, büyükelçiliğe dönüşür. Bu da böyle olur. Ama ben Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma sürecin çok uzun süreceğini zannetmiyorum artık. Bu çok kutuplu dünya düzeninde bunu sağlamış durumda. Zaten Ruslar bu adımları attığında başka ülkeler fazlasıyla adım atacaktır. Bu arada işte Azerbaycan'ın Ermenistan'la bir barış anlaşması imzalamaya çok yakın olduğu anlaşılıyor. Artan bir oranda bu yönde olumlu gelişmeler var. Azerbaycan Ermenistan'la bu anlaşmayı imzaladıktan sonra zaten sırtındaki yumurta küfesi gitmiş olacaktır. Rahatlıkla evet. Bu işi yapar. Zaten Aliyev'in Ağustos'un ilk haftasıydı ve çok enteresan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Putin'le yaptığı görüşmenin hemen bir ya da iki gün sonrasına rastladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la ilk defa kameralar önünde el sıkışması söz konusuydu. Onu ben takip ettim. Şeyin sitesinde de Şimali Kipr Türk Respublikası Prezidenti Cenap Ersin Tatar diye girdiler resmi olarak. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar diye. Bütün bunlar zaten İkinci Karabağ Savaşı'nın sonlanmasından sonra Azerbaycan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında işte basında, milletvekili ziyaretlerinde birçok alanda şeyler vardı, temaslar vardı.
Evet.
O temasların belli bir noktaya geldiğini gösteriyor. Yani ben Rusya'nın da bu sürece girdiğini düşünüyorum. Zaten Rusya'nın Yunanlarla, Rumlarla ilişkileri düşmanca hale gelmiş durumda. Yani bu Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu kaldırması da iyi oldu bu arada. Çünkü onun şartlarından biri Rusya ile bütün askeri politik ilişkilerini sonlandırmaları biliyorsunuz. Evet. Yani ölüm öpücüğü gibi bir şey.
Oldu. Anladım. Peki. Göreceğiz.
Türkiye bu süreci bu şekilde yönetebilir. Bence en doğrusu da bu.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten birlikte izleyeceğiz. Göreceğiz nereye evrilecek gelişmeler. İnşallah, çok sağ olun değerlendirme için.
Teşekkür ederim. Sağolunuz. İyi yayınlar.
Evet, Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Özellikle Ukrayna çatışmasında sürüklenilen yeri. En son size aktardığım şeyi de sordum. NATO Genel Sekreteri açıkça Rusya'yla savaşta izlemeye getirmiş. Ukrayna'daki Rusya zaferi NATO'nun yenilgisi olur demiş. Yani artık biz söylemiyoruz, kendileri söylüyor demek lazım. Böyle acayip bir dünyadayız. Buradan da kim nasıl barışı çıkartacak diye merakla takip etmeye de devam edeceğiz efendim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.